Ayrım 38.
Evet, yavaş yavaş hamile kalırsın sevgicim. Çocuğu karnında 2 yıl taşırsın. Hızlı bir gebeliğin gerilimine dayanamayacağımı hissediyorum. Birdenbire büyük bir karınla karşılaşmaktan korkuyorum. Sancı filan da çekme, olur mu? Dünyada yeteri kadar acı var zaten. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Yavaş yavaş doğur, olur mu? Çok yavaş seviştiğimiz bir günün sonunda hamile kalırsan bütün bunları başarırız belki. Çocuk da yavaş ağlasın. Yorgun yaşayalım dünyayı. Yorgun bir aşk olsun ilişkimiz. Bana 2 aspirin ver, her tarafım ağrıyor. Evliliğimizin ilk günlerinde olduğu gibi, fakat telaşı eksik bir yaşantı olsun. Durgun bir havuzun ılık sularına girer gibi. Uzun ve durgun bir yaşantı için aklımızı koruyalım. Çünkü sevgicim, sen de biliyorsun ki en büyük hazinemiz aklımızdır. Geliyorum sevgi, yağmur dinsin geliyorum. İnsanların arasına sıkışmadan geleceğim, yavaş yavaş yürüyerek geleceğim. Önce çayımı bitireceğim, sonra sakin ve ilgisiz bir tavır takınarak garsonun yaklaşmasını, önümden bardağı kaldırmasını bekleyeceğim. Sonra yavaş yavaş uzatacağım parayı. İnsan endişe etmezse küçük hesaplara kapılmaz. Birçok işi bir anda yapmaya çalışmazsa her an ne yapacağını unutmaz. Bütün kötülükler dalgınlıktan çıkıyor. İnsan nerede olduğunu, ne yapmakta olduğunu her an bilmeli. Mesela ben şimdi kahvedeyim, bunu uzun uzun düşündüm. Hikmet, sen kahvedesin dedim kendi kendime. Çayını içtin dedim, parasını ödeyeceksin dedim. Dışarıda yağmur yağıyor, sen yağmurun dinmesini bekliyorsun. Mevsimlerden sonbahardır ve içindeki bu yavaş hüzün sonbahar yüzündendir. İlkbahar olsaydı böyle hissetmezdin. Mevsimlerin değiştiğini gözden kaçırmamalısın. Mevsimleri ve insanları birbirine karıştırmamalısın. Kahvede otururken sevgiye gideceğini durmadan düşünüp sonra da çayın parasını verip vermediğini bilmez bir duruma düşmemelisin. Hızla kapıdan çıkıp yürümeye karar vermiş olduğun halde yalın ayak otobüse binmemelisin. Hiçbir zaman birdenbire kendini bilmediğin bir yerde bulmamalısın. Bütün kötülükler hazırlıklı olmamaktan doğuyor. İlerisi için çok hesap yapmamalısın. Hesap yapmaya alışmamalısın. Bütün kötülükler alışkanlıklardan doğuyor. İnsan acele etmeden kendini seyrederse alışkanlıkların kölesi olup olmadığını görebilir. Ben de yavaşlıktan yanayım Hikmet. Ben de yorulmamaktan yanayım, senden yanayım. Benim sözlerimi kullanıyorsun sevgi, ne iyi. Ben de bundan sonra dikkat ederim sevgi. Senin nasıl konuştuğunu kulaklarımla izlerim ve senin seslerini çıkarırım. Birinci seferde aceleye geldi biliyorsun. Bunu unutalım Hikmet. Evet, unutalım. Yalnız her şeyi unutmayalım. Yağmurun dinmesini beklediğimizi unutmayalım. Hayatın bir oyun olduğunu unutmayalım. En büyük hazinemizin aklımız olduğunu unutmayalım. Aklımızı korursak bütün oyunları istediğimiz gibi oynayabileceğimizi unutmayalım. Dalgınlıkla yanlış kelimeler kullanmayalım. Birbirimizi bu hususta her zaman uyaralım. Dikkat et, hatırlıyorsun ya diyelim. Aman elini unutma, elinden bir kaza çıkmasın. Bir de ne olur kelimelere dikkat et, yalvarırım kelimeleri unutma. Yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur dindikten sonra hesabı ödedi. Ağır adımlarla kahveden çıktı. Karşıya geçmeden bir süre kaldırımda yürüdü. Yolun boş olduğu bir sırada karşı kaldırıma geçti. Güneşsiz gökyüzü, havanın kokusu ve yolların gölgesizliği ona başka bir zamanı, daha önce içine yaşadığı başka bir şehri hatırlattı. Hatıralar bana duyularımın var olduğunu belirtiyor. Gelecek zamanda sadece endişe veriyor. Geçmişin dalgınlığına da kapılmamalı, geleceğin endişeleri artar sonra kararlarda sarsıntılar olur. Uzun yolunu yavaş yavaş yürüdü. İşte hürriyet budur. Her köşeyi dönerken heyecanlı bir insan yüzü görülebilir. Sevginin evine. Ona derim ki ben geldim. Ölmek üzere olan bir insan korkmamalı. Ölmek nedir? Yaşayabileceğini hayal ettiğin olayların bitmesidir ya da insanın öyle sanmasıdır. Küçük şeylerle avunamaz mı insan? Yanımdan geçen şu kadının birlikte yürüdüğü erkeğe bakışı gibi bir görüntüyle teselli olamaz mı? Onlarla sonuna kadar gidebilseydim, buradan nereye gittiklerini ve birbirlerine neler söyleyeceklerini ve nasıl ayrılacaklarını ve ayrıldıktan sonra ne yapacaklarını ve gece nasıl soyunacaklarını ve nasıl yatağa gireceklerini ve kendileriyle baş başa kaldıkları zaman ne düşüneceklerini bilseydim, belki bir yaşama gücü bulurdum içimde. Ayrıntılar olmadıktan sonra vitrinlere baktı. Vitrinlere bakanlar sonra dönüp birbirlerine bakarlar. Vitrindaşlar. Birbirlerini beğenmezler. İnsan kendine benzeyenden hoşlanmaz da ondan. Yok canım, ben bana benzeyen birini bulabilseydim geleceğe güvenle bakabilirdim. Vitrinlerin önünde bana ters bakanları görmezdim. Elbette öyle bakacaklar. Vitrindaş olmaktan başka ortak bir yanımız yok ki. Ben vitrinleri değiştirilirken seyretmeyi severim aslında. Kocaman beyaz bez pabuçlar giyen tezgahtarlar, suçüstü yakalanmış gibi olurlar. İşte asıl onlar ters ters bakarlar adama. Hayvan herif derler bakışlarıyla. Bakacak başka zaman bulamadın mı? Bütün gün orada durdun, sonunda bu münasebetsiz saati seçtin. Sonra da seni görmüyormuş gibi yapar. En sakin görünüşüyle yanındakinden toplu iğne ister. Böyle çatışmaları severim. Seninle tanışmamışsa, aranızda vitrin gibi bir engel, aşılmaz bir duvar varsa tek taraflı bir eğlencedir bu. Senin inatla orada duruşun, yoldan geçen yabancıları da etkiler. İşte sayın baylar, dünyanın en garip vitrin canavarını görüyorsunuz. Çıngır çıngır, haha, dağılın, maymun mu oynatıyoruz burada? Vitrindeki bir şey söyleyemez, biz de mankenin soyunmasını bekleriz. Manken karışık bir durumdadır, onu hiç böyle görmemiştim. Demek eğilip bükülebiliyormuş. Siz de satılık mısınız bayım? Görülmemiş bir canavar, bezden yüzgeçleri var. İnsan olsa öyle şey takar mı ayaklarına? Canavar canavar. İnsanlarla aklımda kavga etmeyi böyle anlarda severim. İşte vitrinin de en mahrem yerini gördük. Yazık ki kadın tezgahtar pantolon giyiyordu. Yarın aynı yerden küçümseyici bakışlarla geçebiliriz artık. Kalabalık artar. Ben de bir gün canlı manken görmüştüm vitrinde. Sonra aynı adamı sokakta sigara içerken seyrettim. Aynı adam mıydı, emin misiniz? Hayır, değildi. Basit insanları kandırmak için aynı adammış gibi gösteriyorlardı onu. Unut bütün bunları. Bir vitrinle bu kadar uğraşırsan. Yol uzundu, bir sigara aldı. Yeni heyecanlar bekliyor beni. Kendini dağıtma onun için. Bir taksiyi durdurdu, pazarlık etti. Öğle yemeği vaktini geçirdik ve böylece bir taksi parası kazandık. Arabanın arkasına kuruldu, köşeye oturdu, pencereden baktı. Meseleler hızla önünden geçti. Kapıyı Sevgi açtı. Ben hazırım. İşte geldim. Gülümsedi mi? Dikkat etsene. Çok şaşırsaydı fark ederdim. Sen kendi planını uygula, dış etkileri hesaba katma. Oturma odası kalabalıktı. Eşyayı ve insanları tanıyorum. Benim koltuğum, Nursel Hanım, kitaplık, halı. Ergun da var. Oysa geç vakitlere kadar bu kanepede oturup Ergun için neler söylemiştik. Sevgi de bana karşı çıkıyor, çaresizlikten. Tanımadığım insanlar da var, yeni bir sehpa ve bir masa örtüsü de alınmış. Ergun ne kadar kibar. Nasılsın Hikmet? Bir küfür ederim, senin bile yüzün kızarır. İyiyim. Beni şaşırtmayın, mesele sizinle ilgili değil. Bu kısmına hazırlıklı değildim meselenin. Sustu. Buraya susmaya mı geldin? Fakat günlük hayatlarını yaşıyorlar, ben burada değilmişim gibi davranıyorlar. Evet, hazırlandılar. Beni yenilgiye uğratmak için manevralar hazırladılar. Bir kere oyun bozanlık ettin sen. Piyesin yarısında hiçbir şey olmamış gibi içeri giremezsin. Girerim. Ben görünmeyen adamım. Sözler beni delip geçer. Yaralanıyorum oysa, ben de insanım. Hayır, canavarsın. Seni hiç konuşmadık mı sanıyorsun? Terbiyemizden susuyoruz. Beni tanımayanlar kim bu adam? Tanıyanlar eski kocası. Anlamıştık. O halde neden sordunuz? Böyle sorular hayatın tadı tuzudur da ondan. Kim dedi bunu? Tanıyanlar biz dedik. Sıkıntılı bir sessizlik. Kahve içer misin Hikmet? Karnım aç ama içerim. Sen odadan çık da beni iyice bir süssünler. Ulan biz bunlara hazırdık be. Ben öldüm, sizden mi korkacağım? Burada bir ölüyü temsil etmeseydim size gösterirdim. Nursel Hanım sordu. Nerede oturuyorsunuz?
Gecekondu'da.
Uzak bir yerde, 3 katlı ahşap bir evde. Albayım burada olsaydı gözleri yaşarırdı.
Beyefendiler, hanımefendiler, buraya ben aslında bir iadeyi ziyaret yapmak üzere gelmiş bulunuyorum. Yıllar önce gene yağmurlu bir günde Sevgi beni ziyarete gelmişti. Onun üstünde bir gocuk vardı, yeşil bir gocuk. Sonradan öğrendiğime göre bu gocuğu Nursel Hanım'dan almıştı. Ben de kahvede oturdum önce ve ıslanmamak için bir taksiye bindim gelirken. Aynı ırmağa bir kere daha girmeye geldim. Yorgun ve hazırlıklıyım. İnsan aşağılık bir hayvan olduğu için kendimi korumak için geldim. Dokunaklı bir konuşma. Sevgi beni gördüğünü ve benimle konuştuğunu sizlere söylemiştir. Yoksa biraz şaşırırdınız. Fakat hikmet konusu da artık ilginç olmaktan çıkmıştı. Sevgiyi de çok sık görmüyordunuz artık. Heyecan yatışmıştı. Zaman her şeyi halletmişti. Sevgiyi yolda gördüğüm için mesele belki biraz alevlenmiştir o kadar. Sevgi kahve tepsisiyle girdi, kahveyi önce ona uzattı. Hikmet fincanı tuttu. Buraya geldiğime göre bunun bir anlamı var. Elbette kahve önce bana verilecek. Fincan elinden kaydı. Çok yavaş tutmuşum demek. Fincanın düşüşünü ve kırılışını seyretti. O sırada düşünmeseydin. İki işi aynı zamanda yapamadığını bilmem sana nasıl anlatmalı. Zarar yok denildi. Var. Aklıma çok zararı var. Eskiden telaşa kapılırdım. Şimdi yerin temizlenişini de fincanın düşüşünde olduğu gibi aynı kayıtsız gözlerle seyrettiğime göre demek öldüm. Duygularım öldü, duygularımla ilişkili aklım öldü. Demek zarar var. Aklıma zarar var. Çünkü Sevgi sen de çok iyi bilirsin ki en büyük hazinemiz aklımızdır. Şu şarkıyı koro halinde tek sesle söylemeliyiz. Böyle programlar düzenlemeliyiz. Tanıdığım bir fincandı bu kırılan. Oysa onu tanımıyormuş gibi seyrettim. Hiçbir tepki göstermedim. Affedersin dedi Sevgi'ye. Kırmak istemedim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptığımı bilsem buraya gelir miydim? O başka dedi Sevgi gözleriyle. O halde heyecandan oldu. Her şeyin farkında olmak, aklımı korumak isterken hepsini birden kırdım. Yerde hafif bir ıslaklık kaldı, yer bezinin ıslaklığı. Birazdan kurur. Yalnız mı oturuyorsun diye sordu Nursel Hanım. Bilge ile birlikte gördüler beni. Sen evlenmişsin demişti biri de galiba bana. Yoksa çok eskiden mi söylenmişti bu söz? Yalnız mı oturuyorsun diye sordular sana. Üst katta albayım var. Evet dedi. Alt katta Nurhayat Hanım var. Çalışıyor musun dedi Ergun. Bu soru değil. Çalışmadığımı biliyorsunuz. Fakat hiçbir şey olmamış gibi kabul edemezler ya beni. Biraz hesap vermeli. Ben sana gösteririm. Bir karşı saldırıya geçelim. Aynı evde mi oturuyorsun Ergun? Ergun aldırmadı. Selim Bey öldükten sonra biraz oturduk. Selim Bey'in öldüğünü biliyorsun değil mi? Duymuştum dedi zayıf bir sesle. Cenazesinde bulunmak isterdim. Bir yapıp satıcıyla anlaştık ev için dedi Ergun. Bize 2 kat verecek. Peki Sevgi'ye ne bıraktı Selim amca? Miskin ölü ne olacak? O halde ne akla bulunuyorsun bu zavallı kızın evinde Ergun? Sevgi Selim amcayı çok severdi dedi hırsla. Neden çekip gitmiyorsunuz? Bizi yalnız bırakın artık. Sevgi cenazeye gelemedi. İyi yapmış. Demek Sevgi'nin anlattığı ev yok artık. Bir daha o sokaktan geçemem. Büyük bir evde oturmak çok masraflıdır dedi Sevgi. Duygularını belli etmez, iyi kızdır. Sevgi'ye baktı ne giymiş diye. Belki bir gün sorarlar bana. Bu tarihi günde Sevgi'nin üzerinde ne vardı? Yağmurlu bir gündü, bir şala sarınmıştı. Bilirsiniz Sevgi çok üşür. Birden kayboldun dedi Nursel Hanım. Bu da ne demek? Bana hiç uğramadın. Doğru. Dizlerinize kapanarak ben Sevgi'yi bıraktım Nursel Hanım demeliydim. Çok ıstırap çekiyorum. Kendimi ele vermeliydim. Nursel Hanım bütün bunların sebebini biliyorsunuz. Nursel Hanım ben aslında sizi seviyorum. Saçmalama. Bu yasak aşkı kalbime gömmek için buradan uzaklaşıyorum. Gemilere tayfa giriyorum. Hiç de yapamam. Şimdi oturun da beni maskara edin bakalım. Albayım size ihanet ediyorum. Çünkü Nursel Hanım'ı seviyorum. Bacakları da fena sayılmaz. Kendine gel. Bu kadar zaman ne yaptın dedi Nursel Hanım. Seni düşündüm, başka işim kalmamıştı da. Yazmak istiyordum dedi. Kafamda bazı oyunlar vardı. Biz bu hafta Gogol'ün bir piyesini seyrettik diye gülümsedi Nursel Hanım. Çok güzel oynuyorlardı. Oyunun güzel oynandığı gülümsemenizden belli oluyor Nursel Hanımcığım. Hemen kulise koşup sanatçıları tebrik etmiş bir insanın mutlu görünümü içindesiniz. Daha kendinize gelememişsinizdir. Hepinizi kovacağım bu evden. Ben geldim çünkü. Benim gelişimin ne demek olduğunu bilirsiniz. Nursel Hanım oyuncuların adlarını saydı. Onlar Gogol'u oynayamazlar dedi Hikmet. Görmeden nereden biliyorsun canım? Sen de kimseyi beğenmezsin. Beğenmezdim. Gogol dedi vazgeçti. Kimse de Hikmet'in kafasındaki Gogol'u merak etmedi. Gogol yaşamıyor ki artık canım. Oyuncular yaşıyor, kulisler yaşıyor, gazetelerdeki eleştiriler yaşıyor. Gogol'den bize ne? Sözün gelişi Gogol dedik. Sevgi de bu oyunu beğendiyse ben gidiyorum. Bir adam, eski bir koca birdenbire çıkıp geliyor, daha yarım saat olmadan ona Gogol'den söz ediyorsunuz. Hepiniz aklınızı kaçırmışsınız. Siz ne duygusuz insanlarsınız. Neredeyse beni de çarklarınızın arasında ezecektiniz. Birden karşısındaki öteki yabancıları gördü. Hepsiyle tanıştırılmıştım ama adlarını unuttum işte. Bu kadını tanıyorum. Terlediğini hissetti. Kadın Süleyman Turgut Bey'in son karısıydı. Onu tanıştırmamışlardı elbette. Bu kadını tanıdığımı sanıyorlardı. Odadakilerin yüzlerini inceledi. Hayır, kimse Süleyman Bey'in 2 aylık karısını daha yeni tanıdığımı fark etmemiş. Emekli bir albay var dedi. Sevgi Hikmet'e doğru eğildi. Efendim? Hikmet kolunu eski koltuğunun yanına dayadı. Oyunları yazarken bana yardımcı oluyor. Üst katta oturan emekli bir albay var da, Hüsamettin Bey. Tiyatroya ve tarihe meraklı, beni çok destekliyor. Sevgi başını salladı. Hep yazmak isterdin dedi. Öyle mi, hiç hatırlamıyorum. Albayıma ne diyeceğim şimdi? Eski karımla barıştım albayım. Ne kötü söz. Söylemek yapmaktan daha zor. Beni çok teşvik etti oyunlar için dedi. Dünyaya gücümüzü göstermek için çok çalışmamız gerektiğine inandırdı beni. Beni sabırlı bir dikkatle izledi. Sürekli ve düzgün bir şekilde çalıştırdı. Önce oyunların hangi esaslara dayandığını incelemek gerekiyordu. Genel kuralları öğrenmeliydim. Bunun için de ilk olarak nelerin oyun olmadığını, gerçekten ve oyuna benzemeyen başka şeylerden oyunu nasıl ayırmak gerektiğini incelemeye başladık. Albay'ın derin tarih bilgisi bize bu konuda çok yararlı oldu. Çünkü tarihte birçok oyun oynanmıştı, birçok oyun tekrarlanmıştı. Albay Hüsamettin Tanbay da tiyatroya küçük yaştan heves ederek babası Mirliva Hasan Paşa'nın, Müsellah Hasan Bey ölümü 1343-1947, vazifeten bulunduğu Sazandağ Askeri Sultanisi'nde mesleki öğreniminin ilk hazırlık dönemini idrak ederken, mektebinin yaz tatili münasebetiyle babasıyla birlikte bir akrabasını ziyaret için gittikleri İstanbul şehrinde, o zamanki adıyla Darül Bedai, aslı Darül Bedai, bugünkü adıyla şehir tiyatrosunda seyrettiği bir temsil vesilesiyle, yukarıda bahsi edilen tiyatro tutkunluğu nüksetmiş ve sonradan bu şehre temelli yerleştikleri zaman, Mektebi Harbiye'ye devamı sırasında bu temsil heyetine gizlice katılarak figüranlık yaptığı günlerde, sanata büyük bir aşkla bağlandığı gibi, bu meyanda tesirinden kurtulamadığı Otello, Arap'ın İntikamı ve Hamlet, Hain Baba, piyeslerine özenerek bazı manzum dramlar kaleme almakla birlikte bu hevesi sani, ondaki oyunculuk hevesi evveline mani olmamış ve bir fırsatını bularak Darül Bedai rejisörü M.T.R. Hakkı Bey, rahmetli Hakkı Bey ile tanışmaya muvaffak olmuş ve yaz mevsimi temsilleri için namzet sıfatıyla imtihana katılan birçok heveskar arasında temayüz ederek Darül Bedai baş rejisörü M.T.R. Kemal imzasıyla verilen ve bir teşrini evvel tarihine kadar muteber olduğu kaydını taşıyan, heveskar sınıfı âlisine muvakkaten şehir emaneti sanayi-i âliye ve terakki-i nefise encümeni daimisinin muvaffakatiyle verilen bir karar mucibince sahneye dahil olduğunu öğrenince, O gece sabahlara kadar uyuyamamış ve sokaklarda dolaşmış ve baba mesleği, askerliği dahi kısa bir müddet için unutmaktan kendini alamayarak babasının sert tenkitlerine muhatap olmuştu. Büyük şehirde kalmış oldukları ilk yaz zarfında birçok oyunda birbirine karşıt karakterleri olan figüran rollerini de büyük bir başarıyla canlandıran Hüsamettin Bey, Polonius'un öldürülmesi olayına karışan Hamlet'i tutuklamak üzere gelen Rosencrantz ve Guildenstern'in emir ve kumandasındaki askerlerden biri olarak görevini gereği gibi yaptıktan başka sert bakışlarıyla da birçok seyircinin dikkatini çekti. Piyesin müellifi izin verseydi, Hamlet'i tutuklamak için hemen üzerine atılacağından kimsenin şüphesi yoktu. Aynı oyunda kadro darlığı yüzünden, aynı zamanda bir adam, bir oyuncu, bir yüzbaşı, bir haberci ve bir gemici gibi isimsiz rolleri de büyük bir hevesle oynamaktan çekinmedi. Bunun dışında, başka bir figüranın hastalanması üzerine, Cornelius rolünü de geç vakitlere kadar çalışarak ezberlediği halde, tek konuşmasını kendisiyle birlikte konuşan Voltimand'ın erken davranması yüzünden söyleme fırsatını bulamadı. Perde kapandığı zaman onu arayanlar bir köşede tek başına ağlarken gördüler. Bütün ısrarlara rağmen o gece tekrar sahneye çıkmadı ve ikinci perdede kral "Hoş geldiniz dostlarım" yerine sadece Voltimand'a "Hoş geldiniz dostum" demek zorunda kaldı. "İnsanlar istedikleri işlerle uğraşamıyorlar ne yazık," dedi birisi. "Bu albayınız da belki tiyatroda kendine önemli bir yer yapardı." Hikmet itiraz etti. "Albayım bu emelini gerçekleştirmek için bütün görev süresince çalışmaktan ve bir gün arzusuna kavuşacağını bildiği için ümit etmekten geri kalmamıştır. İnsan içinde böyle yüksek bir gaye taşırsa yaptığı her iş ona bu alanda yararlı olur. Ayrıca albay emekliliğine her gün bir adım daha yaklaştığını ve yaşamakla amacına ulaşacağını hissetmiştir. Bir gün emekli olacağını ve bütün gücünü tiyatro üzerinde toplayacağını bildiği için inancını hiçbir zaman kaybetmemişti. Yıllar boyunca bütün piyesleri izlemiş, bütün tenkit yazılarını okumuştur. Bu arada zaman bulabilmiş olsaydı Cornelius hakkında başlı başına bir oyun da yazacaktı. İçindeki bu eski yarayı tedavi etmek istiyordu. Askerlikten emekliye ayrıldıktan sonra gene bu büyük tiyatro ülküsünü gerçekleştirebilmek için karısından ayrıldı, kendini oyunlara verdi. Hikmet çevresine baktı. Tanımadığı misafirler gitmişti. "Galiba yerimden kalkmıştım bir aralık, birilerinin ellerini sıkmıştım," diye düşündü. Sevgi de odada yoktu. Hayır, gitmemişler. Tepsiler, tabaklar ve yiyecekler arasında göründüler. Başı dönüyordu, insanlar üzerinde dikkatini toplayamıyordu. Herkes yerini aldı, onu dinlemek üzere hazırlandılar. Benimle boy ölçüşmeyi düşünemezler. Öğrenmek hevesiyle tutuşan öğrencilere benzer bunlar. İnsan konuşurken kendini daha kuvvetli hisseder böyle öğrencilerin yanında. Hiçbir söz boşa gitmez. Yıllar sonra birdenbire "Hatırlıyor musunuz?" derler. "Çaylarımızı içerken bize oyunlardan ve albaydan ne güzel bahsetmiştiniz. Ne kadar heyecanlıydınız. Sizin büyük bir oyun yazarı olacağınızı daha o gün anlamıştık." Fincanlarını aynı kibar ilgiyle tutarlar. Size beklemediğiniz bir anda, sözlerinizi çoktan unutmuş olduğunuz bir sırada mutluluk verirler.